Ayrım 4. 1994 yılı Ağustos ayında Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı oldu. Türk ordusu 1995 yılı Mart ayında Kuzey Irak'a yaptığı Çelik Harekatı'yla Eşref Bitlis planını uygulamadaki kararlılığını gösterdi. Eşref Bitlis komutan öldürülmüştü ancak planı yaşıyordu. 1995 Mart'ında Türk ordusu Kuzey Irak'a girdi. Türk birlikleri Çelik Harekatı'yla ABD'nin egemenlik alanına müdahale etmişti. Çünkü o bölge ABD ordusunun işgali altındaydı. Böylece TSK'nın ABD'ye askeri harekatla fiili direnme dönemi başladı. ABD'nin Foreign Affairs, Foreign Reports, Mediterranean Quarterly ve Joint Forces Quarterly gibi resmi ve yarı resmi organları bu tarihten sonra Türk komutanlar hizadan çıktı. Türk ordusu ABD ile Türkiye ilişkilerini bozuyor gibi görüşlere sık sık yer verdiler. ABD medyasında Türk ordusuna karşı gittikçe şiddetlenen bir psikolojik savaş yürütüldü. Dahası Türkiye parçalanacak türünden fetvalar veya ya büyüyeceksiniz ya küçüleceksiniz türünde tehdit ve dayatmalar gündemin baş köşesine oturdu. ABD'nin Çelik Harekatı'na karşı tavrı psikolojik savaşta sınırlı kalmadı. Harekatın hemen öncesinde 12 Mart 1995 gecesi İstanbul'da Gazi Mahallesi tertibi düzenlendi. Alevi yurttaşlarımızın yoğun olduğu mahallenin cemevi ve kahveleri silahla tarandı. Arkasından Gazi Mahallesi'nde polis ile bazı başı bozuk sol maskeli örgütler arasında batılı televizyonlarında iç savaş görüntüleri başlıklarıyla yansıtılan çatışmalar oldu. 22 yurttaş hayatını kaybetti. Halk büyük acılar yaşadı. Türk askerinin Kuzey Irak'ta ABD sınırını geçmesi öncesinde başlayan bu olaylar tipik bir gladyo tertibiydi. ABD Türk ordusuna sınırı geçmeyin uyarısı yapıyordu. Dipnot Hasan Bögün, adı geçen eser sayfa 86 ve devamı. Hatta bu uyarı ve tehditler kamuoyu önünde açık mesajlarla göstere göstere uygulandı. Gazi olayları öncesinde CIA'nın Moskova istasyon şefi CNN televizyonundan Türkiye'nin karışacağını bütün dünyaya ilan etti. Önümüzdeki dönemde dünyanın en çok karışacak ülkesi Türkiye'dir. Şu anda Türkiye gizli servislerinin gündeminde ilk sıraya yerleşmiştir. O sırada ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Richard Holbrooke ise terör eyleminin Kuzey Irak sınırındaki yığınağa dur demek için tertiplendiğini Gazi olayından birkaç gün önce açıkça belirtti. Kuzey Irak sınırına asker yığıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde terör olaylarının artma ihtimali var. Oraya yapacağınız bir harekatta dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Dipnot aynı eser sayfa 87. ABD güdümlü gladyo Gazi olaylarının altına imzasını atmıştı. İmza bilinmeliydi ki tehdit adresine gitsin. Gazi tertibi bir ilkti. Bazı yorumcular gladyonun bu olayda ordunun yerine polis ordusunu koyabilir miyiz denemesinde bulunduğunu belirtiyorlar. Dipnot Erol mütercimlerin bu değerlendirmesi için bakınız bütün yönleriyle susurluk sayfa 65. Türkiye'deki operasyon merkezini polisin içine kaydıran Gladio'nun bu tür iç çatışmaları, tertipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin berraklaşma sürecini hızlandırdı. Yalnız Kuzey Irak ve Kıbrıs hattında bir dış cephe yok, aynı zamanda bir iç cephe vardı. O iç cephenin unsurları irtica ve bölücü terör olarak yıllardan beri saptanmıştı. Ancak bu iç çatışma etkenlerini yönlendiren devlet içinde yuvalanmış merkezle yeniden biçimleniyordu. 1973'ten beri İçişleri Bakanlığı içinde örgütlenen İslamcı junta artık Fethullahçı kimliğiyle boy gösteriyordu. Fethullahçı Gladio'nun ilk büyük tertibi 1995 Gazi olaylarıdır. Hrant Dink suikastine uzanan tertipler zincirinin ilk halkası oradadır. Türk Silahlı Kuvvetleri 1995 Mart ayında Çelik Harekatı'yla Kuzey Irak'a girerek başlattığı direnmeyi 1996 Eylül'ünde doruğa yükseltti. Çelik Harekatı'nda 1,5 ayda 500 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. ABD ordusu özellikle çekiç güç, Irak'ın kuzeyinde 7500 SİHA peşmergesine oluşan bir askeri güç örgütlemişti. Bu güç o sırada basında SİHA ajanları diye tanımlandı. Oysa SİHA peşmergeleri istihbarat ajanı değil askeri bir güçtü. Bu kuvvet Barzani üzerindeki denetimin askeri güvencesiydi. Barzani'nin Saddam Hüseyin yönetimiyle işbirliğine yönelmesine karşı ABD'nin elindeki askeri baskı olanağını temsil ediyordu. Orgeneral Eşref Bitlis bir gladyo tertibiyle şehit edilmişti. Ancak 3,5 yıl sonra 1996 Eylül'ünde Kuzey Irak'ta Eşref Bitlis planı uygulandı. Barzani Türk Genelkurmayı'nın yönlendirmesi ve desteğiyle Saddam Hüseyin hükümetiyle işbirliğine girdi. SİHA peşmergeleri askeri harekatla dağıtıldı. 200'e yakın ölü bırakan SİHA peşmergeleri ABD tarafından Türkiye üzerinden Guam Adası'na taşındı. ABD kaynakları Türk ordusu Barzani Saddam Hüseyin işbirliğiyle gerçekleşen bu askeri harekatın sonucunu ABD'nin Vietnam'dan sonraki en büyük yenilgisi olarak değerlendirdiler. Dipnot Hasan Bögün, adı geçen eser sayfa 91 ve devamı sayfa 84 ve devamı. Bu harekattan 20 gün kadar önce 1996 yılı Ağustos ayı ortalarında bir Tuğ general iki albayın önünde Aydınlık dergisine Eşref Bitlis'in uçağını ABD'ye bağlı Çiller özel örgütündeki Gladio görevlilerinin düşürdüğünü açıkladı. Bu haberin yayınlanması halinde askeri makamlarca yalanlanmayacağı güvencesi de verildi. Aydınlık 25 Ağustos 1996 günkü sayısında haberi yayımladı. İşçi Partisi bu gerçeği basın toplantıları ve televizyonlarda defalarca açıkladı. Bu açıklamalar yalanlanmadı. Bu bilginin Orgeneral Bitlis'in katledilmesinden 3 yıl sonra açıklanmasını önce yorumlayamadık. Ancak Kuzey Irak'a siyah peşmergelerine yapılan askeri harekattan sonra bilgilendirmeyi planlanan harekat kapsamında değerlendirdik. Türk ordusu Eşref Bitlis planını uygularken ABD'ye yaptığı suikasti hatırlatıyordu. Bu da bir psikolojik harekattı. Türk ordusu Kuzey Irak'taki 1985 Çelik Harekatı'nı Başbakan Tansu Çiller'e haber vermeden gerçekleştirdi. ABD vatandaşı Çiller'in ABD'ye örgütsel bağlılığı İşçi Partisi tarafından açıklanmıştı ve TSK tarafından biliniyordu. Çiller'in ABD'den aldığı talimatla İran'a karşı hava harekatı girişimleri bu bilgiler kapsamında gülümsemeyle karşılanmıştı. Gazi olaylarında ilk büyük tertibini uygulayan Fethullahçı Gladio Çiller koruması altındaydı. Çiller özel örgütü. Gladio'nun özelleştirilmesi dönemi Özal'la başlamıştı. Özal Türk ordusunun ABD tehdidine tavır alması sürecinde Gladio'yu kendi özel örgütüne dönüştürmeye yöneldi. MİT'ten bir dönem uzaklaştırılan Siyah Mossad ekibinin elebaşları Hiram Abbas, Mehmet Eymür ikilisi 1973'ten beri emniyet içinde yuvalanan ve gelişen İslamcı Cunta ile küresel Gladio'ya sımsıkı bağlı Kemal Yamak gibi emekli özel harpçiler Özal'ın özel Gladio'sunun merkezini oluşturdular. Dipnot, geniş bilgi için bakınız Özal Joe, Dedektif Bürosu 2000'e doğru 4 Eylül 1988. Bu kadro Özal'ın damat adayını kaçırmak gibi başarısızlıkla sonuçlanan kahramanlık eylemlerinde de boy gösterdiler. Özel örgüt ailenin özel sorunlarını da mafya yöntemleriyle çözmeye kalkışmıştı. Mafya artık doruklardaydı. Tansu Çiller 1993 yılı Haziran ayında başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra Özal'ın özel gladyosunu devraldı. Dipnot, Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü 6. Basım Kaynak Yayınları, İstanbul Kasım 1997 sayfa 70 ve devamı. TBMM Başkanlığı'na Susurluk olayından hemen önce verdiğim 3 Ekim 1996 tarihli dilekçede Çiller Özel Örgütü'nü şöyle özetledim. DYP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, MİT, Emniyet, JITEM, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi devlet kurumlarının bazı görevleriyle uyuşturucu silah mafyası ve ülkücü mafya diye anılan suç örgütlerinde yer almış bazı kimselerden oluşan bir özel suç örgütünün kurulmasını azmettirmiş, bu örgütü eline geçirdiği devlet olanaklarını kullanarak beslemiş, himaye etmiş ve yönlendirmiştir. Çiller'in özel örgütünü örgüt mensupları kendi aralarında özel büro diye adlandırmaktadırlar. Çiller'in bu örgütü ABD'nin CIA ve İsrail'in Mossad istihbarat örgütleriyle bağlantılıdır. Bu bağlantı ciddiye alınmalıdır. En son Kuzey Irak'ta açığa çıkan CIA örgütlenmesinin kapsamı ve faaliyetleri bizim için uyarıcıdır. Türkiye'nin Kuzey Irak'la karşılaştırılmayacak önemi ve ülkemizdeki ABD etkisinin derinliği dikkate alınırsa bu bağlantıların içerdiği tehlike daha iyi anlaşılabilir. Çiller özel örgütü devlet kurumlarını kullanmak yanında çeşitli paravan örgütlerden ve ticari girişimlerden de yararlanmaktadır. Çiller'in özel örgütünün halen bir tanıtım ajansı biçiminde faaliyet yürüttüğü, çok geniş bir coğrafya hedef aldığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Washington ve Tel Aviv'de büroları bulunduğu basında çıkan haberlerde yer almıştır. Aydınlık 1 Haziran 1996 sayı 467 ek 2. Dipnot, geniş bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü 6. Basım Kaynak Yayınları İstanbul Kasım 1997. Ordudan atılan bazı Fethullahçı subaylar, PKK tetikçisi itirafçılar ve ülkücü tetikçiler Çiller Özel Örgütü'nde bir araya getirildiler ve çeşitli operasyonlarda kullanıldılar. Tansu Çiller, Mümtaz Ertürkönü'nün kulağına fısıldadı, bu ülke için kurşun atan da yiyen de şereflidir sözüyle Gladio'nun parolasını ilan ediyordu. Dipnot, Can Dündar, Celal Kazdağlı, Ergenekon, 14. Basım Şubat 2008 sayfa 178. Başbakanlığın örtülü ödenek kaynaklarının bu örgüt için kullanıldığı basında açıklandı. Çiller örtülü ödeneğin nerelere harcandığını, açıklarsan bütün dünya sarsılır gibi sözlerle gizledi. Dipnot, Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü sayfa 70 ve devamı, 75 ve devamı. Azerbaycan'da darbe girişimi, Çeçenistan'da terör eylemlerinin desteklenmesi, Çin'in Xinjiang bölgesinde ayrılıkçı terör eylemlerine kışkırtılması gibi uluslararası düzlemdeki CIA eylemlerinde Çinliler özel örgütü özel görevler yaptı. Örgüt uluslararası cephede ABD'nin özel savaşına ve yıkıcı tertip ve eylemlerine hizmet ederken iç cephede yine gladio görevleri yaptı. Çinliler özel örgütü Güneydoğu'daki ve büyük kentlerdeki faili meçhul cinayetlerini işledi. Güneydoğu'da İşçi Partisi'nin yerel önderlerinin katledilmesi alanı PKK'ya açtı. Öte yandan bu cinayetler ABD'nin tam da istediği gibi Kürt yurttaşlarımız arasında Türkiye'den kopuşa yönelik duyguları besledi ve PKK'ya psikolojik savaş olanağı sağladı. Bu gladio faaliyeti içine Çinler ve çevresinin olağanüstü zenginleştiği görüldü. Kullanılan yöntemler nükleer madde kaçakçılığı ve uyuşturucu işi dahil her tür yeraltı faaliyetiydi. Bütün bu mafya eylemleri çeşitli devlet kurumlarının ve görevlilerinin özel koruması altında yürütüldü. Gladio'nun operasyon odağının polis için kaydırılması süreci Çinliler döneminde hızlandı. Fethullahçı Gladio o dönemde özellikle Çinliler Erbakan hükümetlerinde altın çağını yaşadı. Gladio'ya karşı 28 Şubat direnişi. Türkiye 28 Şubat 1997 sürecine böyle geldi. 28 Şubat hala tartışılıyor. Dipnot: 28 Şubat konusunda geniş bilgi ve tahlil için bakınız Doğru Perinçek, 28 Şubat ve Ordu, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2000. 28 Şubat 1997 kararının Çinliler Fethullah Hoca gladiyosuna karşı yapıldığını göz ardı eden tahlillere dahi rastlanıyor. 28 Şubat öncesinde Genelkurmay'ın çok önemli saptamaları vardı. 8 yıllık eğitim gerçekleşmezse 2000'li yıllarda şeriatçı eğitimden geçenlerin sayısı büyük bir tehdit haline geliyordu. 28 Şubat hareketinin en önemli başarısı Fethullah Hoca'ya indirdiği darbedir. Fethullah Hoca Cumhuriyet devriminin kılıcından kaçarak ABD'ye yerleşti. Fethullah Hoca'nın gladiyonun en önemli adamı haline geldiğini saptarsak 28 Şubat'ın gladiyoya ağır bir darbe indirdiğini görürüz. 28 Şubat'ta MGK'nın kabul ettiği 18 maddelik programı incelersek, İşçi Partisi'nin 22 Kasım 1996 günü 4. Genel Kongre'de kararlaştırdığı 12 maddelik Cumhuriyet Devrimi Kanunları uygulansın programından esinlendiğini görürüz. Bunu o zaman programı hazırlayanlar da kabul etmiştir. Dipnot: İP programı için bakınız 2000'e doğru, İşçi Partisi sayfa 201-203. Yine bakınız Doğu Perinçek, 28 Şubat ve Ordu, sayfa 57 ve devamı. Ferit İlsever, Cumhuriyet Devrimi Kanunları, 4. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2000. Genelkurmay 28 Şubat 1997 MGK kararından sonra da ABD'nin ılımlı İslam adını verdiği girişimine karşı mücadelesini sürdürdü. Dipnot: Bu konuda aydınlatıcı ve belgelere dayanan bir araştırma için bakınız Hikmet Çiçek, İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 1997. Genelkurmay 29 Nisan 1997 günü açıkladığı Milli Askeri Strateji kavramı, yani MASK, da irticayı birinci tehdit olarak belirliyordu. İrticanın Batı destekli olduğu yine Genelkurmay belgelerinde saptanıyordu. Dipnot: Hikmet Çiçek, adı geçen eser, sayfa 19. Genelkurmay'ın aslında Gladio'nun küresel merkezini ve cepheden karşısına alan programını 5 maddede özetleyebiliriz. 1. Cumhuriyet devrimi kanunları uygulanmalıdır. 2. Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalı ve eğitimin birliği sağlanmalıdır. 3. Yasa dışı Kur'an kursları kapatılmalı ve ihtiyaç fazlası İmam Hatip okulları orta öğretim kurumlarına dönüştürülmelidir. 4. Ceza kanununa irticaya karşı ceza yaptırımları konmalıdır. 5. İrticanın ekonomik temeli yok edilmelidir. Genelkurmay Gladio'nun irtica ayağına karşı kendi içinde örgütsel temizliğe de gitti. 26 Mayıs 1997 günü yapılan yaş toplantısında irtica bağlantılı 160 subayın ordudan atılması Başbakan Necmettin Erbakan'a da dayatıldı. Bu uygulamanın ordu içindeki Gladio'yu temizlemek anlamına geldiği bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Çünkü Gladio artık Fethullahçı Gladio'dur. Yalnız polis ve MİT içinde değil, ordu içinde de esas olarak Fethullahçılara dayanmaktadır. Genelkurmay 11 Haziran 1997 günü basına verdiği bilgilendirme toplantısında irticaya karşı gereğinde silah kullanma kararlılığını da ilan etti. Genelkurmay bu kararlılığı gösterirken Gladio'nun merkezlerinde Türkiye'de şeriat tehlikesi yok değerlendirmeleri yapılıyordu. Dipnot: Hasan Bögün, adı geçen eser, sayfa 98 ve devamı. Gladio'nun küresel merkezi 28 Şubat hareketine karşı iki taktik uyguladı. Birincisi, Türk ordusunun bu atağını cepheden püskürtmeye yöneldi. Özellikle 27 Mayıs çizgisinde bir askeri girişimin önünü kesmesi gerekiyordu. İkincisi 28 Şubat'ın içine kendi Truva'sını yerleştirdi. Orduyu içeriden Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir aracılığıyla bölmeye çalıştı. Türkiye'de Gladio güdümlü basın sürekli Çevik bir reklamı yaptı. Gladio 1998 yılında Genelkurmay Başkanı olacak Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun önünü Çevik bir ile kesmeye çalıştı. Gladio medyasının Genelkurmay Başkanı, orgeneraller arasında 11. sırada bulunan Çevik Bir'di. Çevik Bir, Pentagon'un gözdesiydi ve bu özelliğini emekli olduktan sonra Batı için güvenlik üretelim açıklamalarıyla özlü biçimde ifade etti ve JINSA, Uluslararası Yahudi Kuruluşu ödülleri aldı. Çevik Bir'in ordu içinde örgütlediği ekip 1998 yılında ve sonrasında tasfiye edildi. 28 Şubat için genel bir değerlendirme yapacak olursak bu hareket Çiller Erbakan yönetimine son vermek, irticaya önemli darbeler indirmek ve 8 yıllık temel eğitimi getirmekle birlikte bir cumhuriyet iktidarıyla sonuçlanmadı. Ancak Ecevit'in yer aldığı hükümetler döneminin yolunu açtı. 28 Şubat 1997'den sonra 2002 yılına kadar Ecevitsiz hükümet kurulmadı. Böylece 28 Şubat hareketi Haçlı irticanın iktidara el koymasını 2002 yılı sonuna kadar halletmiş oldu. 1998 yılında Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, ABD'den gelen tehdide ilk kararlı uygulamaları başlatan 1994-1998 yıllarının Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın çizgisini daha ileri taşıdı. Kıvrıkoğlu, ordunun Batı destekli irticaya karşı tutumunu şöyle özetledi. 28 Şubat'ı bin yıllık mücadele azmiyle sürdürmeye kararlıyız. Daha önemlisi Orgeneral Kıvrıkoğlu ABD'nin Körfez'e saldırı hazırlıklarına karşı cepheden tavır aldı. ABD'nin bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu açık bir dille belirtti. Irak ABD için batak olurdu ve bu saldırıya İran ve Arap ülkeleri yanında Türkiye ile Rusya da tavır alırdı. Dipnot Aydınlık 30 Aralık 2001 ve Hürriyet 26 Aralık 2001. Yine Orgeneral Kıvrıkoğlu Washington ziyaretlerini iptal etti ve NATO döneminde ABD'ye ziyarette bulunmayan ilk Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçti. Dahası Orgeneral Kıvrıkoğlu Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları ile buluştu ve Rusya'dan askeri araç ve gereç alımı hacmini büyüttü. Bu dönemde TSK Çin Halk Ordusu'yla ortak füze üretimine başladı. Silahta dışa bağımlılığı azaltmak ve milli savunma sanayisini geliştirmek için cesur ve geçerli adımlar atıldı. Bu kararlı ve tutarlı girişimlerin Türkiye'nin 1999 yılı Aralık ayında AB kapısına bağlandığı koşullarda gerçekleştirilmiş olması ayrıca dikkate değer. Ecevit, Bahçeli, Mesut Yılmaz hükümetinin Güney Kıbrıs'ın tek başına AB'ye katılmasını kabul pahasına aday üyelik protokolünü imzalaması Genelkurmay'da derin kaygılarla karşılanmıştı. Genelkurmay'ın seçeneği Avrasya yönündeydi. Orgeneral Kıvrıkoğlu 30 Ağustos 2002 günü görevini temsil töreninde tarihi bir konuşma yapıyor ve Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak Avrasya'daki yerini alacağını iki kez vurguluyordu. Bu stratejik bir açıklamaydı. ABD ve NATO bağlantılarına açık bir meydan okumaydı. Bu açıklamalar Anadolu Ajansı bülteninde verildi. Fakat Orgeneral Hilmi Özkök'ün komutasına geçen Genelkurmay internet sitesinde Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun Avrasya ittifakını savunan cümleleri yer almadı. Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanlığı döneminde Gladio'ya karşı görüldüğü gibi stratejik bir tavır yansıttı. Bu tarihsel tavır lafta değil, uygulamalardaydı. Türk ordusu Irak'ın kuzeyinde ve Kıbrıs'ta ABD ile Batı karşı karşıya gelmişti. O nedenle Kuzey Irak'tan Kıbrıs'a uzanan bu uzun cephedeki önlem ve hazırlıklar yalnız Türkiye ve Orta Doğu'nun değil dünyanın geleceğini de belirleyecekti. Bu hat dünyanın ABD'ye karşı ön cephesi haline gelmişti. ABD'nin etnik bölücülüğü ve gericiliği silahlı olarak ateşe sürdüğünü saptayan Genelkurmay, özel savaşa ilişkin düzenlemelere özel bir önem veriyordu. Daha Orgeneral Güreş'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde 1991 yılı Eylül ayında özel harp dairesinin ÖKK'ya dönüştürülmesi aslında bir millileştirmeydi. Gladio güdümlü hükümetler ekonomide özelleştirmeye giderken Türk Silahlı Kuvvetleri yurt savunmasında çok gerekli olan özel savaş gücünü ABD denetiminden kurtarmaya ve millileştirmeye yönelmişti. 1994-1998 yılları arasındaki Orgeneral Karadayı döneminde bu çizgi daha güçlü bir kararlılıkla uygulandı. Karadayı komutan olduktan sonra ABD ve NATO yuvalanmasını Genelkurmay karargahından çıkardı. Özel kuvvetlerin milli amaçlar için kullanılmasına yönelik önlemleri geliştirdi. Bazı özel harp subaylarımızın Gladio tarafından Çin'in Xinjiang Uygur bölgesinde ve Çeçenistan'da kullanılmasına engel oldu. Orgeneral Kıvrıkoğlu böyle olumlu bir mirası devraldı. Özel kuvvetlerin özellikle Kuzey Irak'ta ABD'den bağımsız harekat yeteneğini geliştirmek için çok önemli örgütsel düzenlemelere gitti. ABD yöneticilerinin Orgeneral Kıvrıkoğlu'na yönelik baskıları sonuçsuz kaldı. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in 2. Körfez Savaşı'na hazırlık döneminde Orgeneral Kıvrıkoğlu ile baş başa görüşme talebi kabul edilmedi. Dick Cheney, Orgeneral Kıvrıkoğlu ile Ecevit Hükümeti bakanlarının da bulunduğu bir yemekle görüşmek durumunda kaldı. Dipnot Fikret Bila, adı geçen eser sayfa 66. Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu ABD'ye direnen tutumları nedeniyle Ergenekon operasyonunun hedefleri içine yerleştirildiler. ABD ordusunun Türkiye'yi işgal tatbikatı, Millennium Change 2002. ABD ile Türk ordusu arasındaki cepheleşme öyle bir noktaya gelmişti ki, ABD ordusu 24 Temmuz 2002 günü başlayıp 15 Ağustos'a kadar 22 gün süren tarihinin en büyük askeri tatbikatını yaptı. Nevada'da Orta Doğu koşullarında gerçekleştirilen tatbikatın Türkiye'yi işgal senaryosu üzerine kurulduğunu Associated Press gibi ABD'nin en önemli yarı resmi ajansı veriyordu. Zaten işgal tatbikatının senaryosu hedef ülkenin Türkiye olduğunun açıkça ortaya koyuyordu. Senaryo hedef ülkedeki yıkıcı bir depremle başlıyordu. Depremin kargaşalığı simgelediği yorumları yapıldı. Deprem üzerine ordu yönetimi el koyuyordu. Bunun üzerine ABD Deniz Kuvvetleri hedef ülkenin güneyindeki adayı yani Kıbrıs'ı kuşatıyor, arkasından 96 saat içinde hedef ülkeyi işgal ediyordu. Dipnot, ABD'nin işgal tatbikatının İngilizce belgelerinin Türkçe özetini de vererek o zaman Cumhurbaşkanlığına, Ecevit Hükümetine ve Genelkurmay Başkanlığına da İşçi Partisi olarak resmi bir yazıyla klasör halinde verdik. Tatbikat için bakınız Aydınlık sayı 784, 28 Temmuz 2002. Hasan Bögün, adı geçen eser sayfa 236 ve devamı. ABD askeri tatbikatının adı çok iddialıydı. Millennium Challenge 2002. Yani bin yılın meydan okuması. ABD Türkiye'ye meydan okumasına bin yıllık bir vade biçmişti. Belki de bu isim Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun bin yıllık kararlılık açıklamasına cevaptı. Tatbikat 24 Temmuz 2002 günü başlatılmıştı. Yani Lozan Anlaşması'nın imzalandığı tarih. Hedefte Türkiye'nin kuruluşu vardı, Kemalist devrim vardı. Tatbikat 22 gün sürdü. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı 27 Mayıs devrimi önderlerinden Supi Karaman, o zaman Sakarya Savaşı da 22 gün sürmüştü diye yorumladı. ABD'nin bin yıllık meydan okuması Türkiye'nin bin yıllık direnme yeteneğine de işaret etmiş oluyordu. İşte Türkiye AKP iktidarı döneminde ABD ile karşılıklı meydan okumalarla geldi. Dipnot, ABD'nin Türkiye'yi işgal tatbikatının arkasından Metal Fırtına türünden psikolojik savaş kitapları yayımlandı. Metal Fırtına'nın ABD istihbarat servisinde kaleme alınıp Türkçe yazar imzalarıyla piyasaya sürüldüğünü Hasan Bögün kanıtlıyor. Bakınız ABD ve AB belgelerinde Türk ordusu sayfa 301 ve devamı. ABD'nin psikolojik savaş kitaplarına karşı Türkiye cephesinden bilimsel ve ciddi kurgu roman yazıldı. Emekli Tümgeneral Alaaddin Parmaksız'ın Türk-Amerikan Savaşı başlıklı bilgi yayınlarından çıkan kitabını okumalarını herkese salık veririz. Konuya hakim olan birikimli bir komutanımızın kaleme alması yanında romanın akıcı anlatımı da okuyucuya tat vermektedir.